Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 54.
Her şeye karşın Billy arabayı sürmeyi, özellikle iki çift atlı araba sürmeyi, isteksiz yük beygirlerinin değil, hızlı atların dizginlerini avuçlarında duymayı seviyordu. Uçurumun kıyısında ayağıyla frene basıp arabaya tam bir eğri çizdirmekten, yolcuları korkudan ciyak ciyak bağırtmaktan hoşlanıyordu. Bir atın yeteneklerini anlamak yahut hasta veya yaralı bir atı iyi etmek gerekli oldu mu, ahırın sahibi bile bu işi ona bırakıyordu. Burada istediğim zaman iş bulabilirim. Bu diyarda biraz becerikli oldun mu bir sürü iş var herkese. Bahse girerim ki şu anda eğer patrondan 60 dolar ücretli bir iş istesem hemen razı olur. Çıtlattı bana. Hem biliyor musun, kulun kölen hizmetkarın yeni bir meslek öğrendi. Artık nerede olsa yolcu arabası sürücüsü olarak tanıtabilirim kendimi. Nick bölgesinde bu arabalara bazen 6 at koşuyorlarmış. O taraflara dek uzanırsak eğer bir sürücüyle anlaşıp 6 atın dizginlerini birden ellerime alacağım. Seni de sürücü yerinde yanıma oturtacağım. 6 atı birden yönetmek az buz iş değil, biliyor musun? Billy, Markle'un salonunda sık sık sürdürülen tartışmalarla hiç ilgilenmezdi. Bunlar boş gevezelik derdi. Bu değerli zamanı pedro oynamak, yüzmek ya da kum üzerinde güreşmekle geçirebilirlerdi. Saxon ise konuşulanlardan pek bir şey anlamamasına karşın bu her konudaki sözlerden hoşlanırdı. Konuşmaları sezgi yoluyla izler, arada sırada ufku aydınlanıverirdi. Ama bir şey vardı ki hiçbir zaman anlayamadı. Konuşmaların içerdiği karamsarlık İrlandalı oyun yazarı sık sık umutsuzluk nöbetlerine kaptırırdı kendini. Beton hücrede vaudeville librettoları yazan Shelley onulmaz bir karamsarlık illetine tutulmuştu. Genç revü yazarı St. John, Nietzsche'nin öğretisini benimseyen bir anarşisti. Ressam Mason, insanın aklını durduran bir sonsuz yeni baştan başlama öğretisine takılmıştı. Her zaman şen şakrak olan Hall bile dinlerin evrenle ilgili görüşleri ve ölümden korkanların saçma sapan sözleri üstüne nutuk çekmeye başladı mı hepsini bastırırdı. Bu gibi anlarda bu yetenekli insanların hüznü Saxon'un içini karartırdı. Bunca acı, sıkıntı, güçsüzlük içinde kıvranan insanların üstelik bir de çaresizlik ve perişanlığın pençesine teslim olmaları büsbütün akıl almaz bir şey gibi geliyordu ona. Bir akşam Billy pek de dinlemediği tartışmadan bir tek sonuç çıkarabiliyordu. Bütün bu konuşmacılar dünyada her şeyin çürümüş, her şeyin bozuk olduğuna inanmışlardı. O sırada ansızın Hall Billy'ye doğru dönüp sordu. Ya siz ilkel, siz ki besili bir sığır gibi ağırsınız. Siz ki aykırı sağlığınızla övünür, kendinizi bir şey sanırsınız. Ve siz ki eksilmeyen bir neşe içinde yaşarsınız. Söyleyin bakalım, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biri her zaman olduğu gibi ağır ağır açıkladı düşüncesini. Doğrusu benim de başım derde girmiş, sıkıntılarım olmuştur. Ben de zor günler geçirmişimdir. Bir greve katıldım, dövüştüm. Grev başarısızlıkla sonuçlandı. Saatimi rehine koydum. Gün oldu, meteliksiz kaldım. Ev kirasını ödeyemedim. Yiyecek alamadım. Sarı işçileri patakladım. Beni de patakladılar. Budalaca davranışımdan ötürü deliğe tıktılar beni. Sözlerinizi yanlış anlamadımsa eğer, siz dünyanın nasıl yapıldığını, bütün bunların neye yarayabileceğini bilmediği için kendini yiyen bir insan olmaya meraklı değilsiniz. Pazarda iyi alıcı bulmak için semirtilen ve hiçbir şeyi dert etmeyen güzel bir domuz olmayı yeğe tutuyorsunuz. Bu ödül kazanan domuz düşüncesi güzeldi, dedi Ozan gülerek. Evet, sorun bu. Elden geldiğince az sinirlenmek, elden geldiğince az çaba harcamak. Bu, Nirvana ile yaşam arasında bir uzlaşma. Ülkücü yaşa, yahut da jelatin gibi bir balık olmak, gelgiti olmayan ılık ve loş bir denizde su yüzünde yüzen bir deniz anası. Ama o zaman güzel şeylerden hiçbirini bilmeyecektiniz. Hol meydan okurcasına. Peki neymiş o güzel şeyler, söyleyebilir misiniz bana? Billy bir an sessiz durdu. Yaşam engin ve gönlü bol bir şey gibi görünüyordu gözüne. Onu tümüyle kucaklayamadığı için kolu kanadı kırık sanıyordu. Bu duygusunu sözle açıklamaya çalıştı. Sizin gibi güçlü bir boksörü 20 round dövdükten sonra ringin ortasında ayakta olsaydınız anlardınız ne demek istediğimi. Geri çekilen suyun oluşturduğu burgaçlar içinde yüzerken, kumsala döven dev dalgalara gülerek meydan okurken ya da ovalandıktan ve giyindikten sonra duştan çıkarken Jim Hazard'la ben öyle bir şey duyarız işte. O durumda kaslar sağlam, deri ipek gibi yumuşak olur. Vücut ve beyin yaşamla dolup taşar. Sustu. Düşünceleri bulanıktı. Daha doğrusu düşünce değil, duygu anılarıydı. Ve o bu duyguları anlatamıyordu. Kendisine bakan dinleyicilerden sıkıldı. Onları inandıramayacağını anlıyordu. Beceriksizce bağladı sözünü. Vücut sağlığından daha iyi bir şey var mı? Hol, bunları biliyoruz diye karşılık verdi. Vücudun aldatmacaları bunlar. Romatizma ve şeker hastalığı sonradan çıkar. Yaşam insanı sarhoş eden bir içki. Ama çok çabuk bozulur ve... Ürkeste dönüşür diye ekledi İrlandalı oyun yazarı. Biri birdenbire yeniden söz aldı ve konuşmasını hızlandırarak ''Daha başka bir sürü güzel şey var dünyada'' dedi. ''Bir sürü. Kanlı bir biftekten, bir fincan kahveden tutun, Bayan Hol'un pişirdiği kahveden.'' Aklından geçeni söylemeye çekiniyordu. Sonunda söyledi söyleyeceğini. ''Sevebileceğinizi sizi seven kadına varıncaya dek. Bakın Sakson'un durumuna, ukulelesini dizlerinin üzerine koyup oturmuş.'' Ona baktınız mı, sizin deniz anası bulaşık suyunun içine düşer. Ödül kazanan besili domuzunuz da tuzlama teknesinde yuvarlanır. Hiçbirinin değeri kalmaz. Kadınların oturduğu köşeden bu sözleri beğenenlerin alkışları yükseldi. Biri çok sıkıldı bu coşkun gösteriden. Hol konuşmayı sürdürdü. Ama tutun ki sizin o güzel sağlığınız kalleşlik etti de paslı, gıcırdayan bir el arabası gibi sizi yarı yolda bıraktı. Tutun ki Sakson başka bir erkekle kaçtı. Basit bir varsayım bu yalnızca. O zaman ne olur durumunuz? Biri biraz düşündü. O zaman ben de jelatin gibi olur, bulaşık suyuna girerim herhalde. Farkında olmadan doğruldu sandalyenin üzerinde, omuzlarını gerdi, pazularını yokladı, sonra Sakson'a baktı. Ama şükür Tanrı'ya, daha yedek gücüm var kollarımda ve bir de karım, aşkla kucaklayacak. Kadınlar yine alkışladılar. Bayan Hol, ''Sakson'a bakın, çocuklar kıpkırmızı oldu.'' diye haykırdı. ''Ey Sakson, sizin bir diyeceğiniz yok mu?'' Sakson ekledi. ''Ne diyebilirim? Şunu söyleyeyim ki, hiçbir kadın benden mutlu olamaz. Hiçbir kraliçe benden çok övünç duyamaz.'' Düşüncesini tamamlamak için ukulelesini tıngırdatıp tekerlemeye yineledi. ''Tanrı muziplik yapayım derken nice canlar yakar.'' Hal gülümsedi. ''Yenilgiyi kabul ediyorum.'' dedi Billy'ye. Billy alçak gönüllülükle ''Doğrusu bilmem ki.'' diye karşılık verdi. ''Siz öyle çok kitap okumuşsunuz ki sanırım benden daha iyi bilirsiniz böyle şeyleri.'' Kadınlar her yönden bastılar çığlığı. ''Aa, döneye bakın, sözlerini geri alacak neredeyse.'' Billy bütün cesaretini topladı. Her anlama gelen bir gülümsemeyle onları yatıştırdı ve beklenmedik anda taşı gediğine yerleştirdi. Ama her şeye karşın kitap hazımsızlığı çekeceğime olduğum gibi kalmayı yeğlerim. Sakson'a gelince onun bir tek öpücüğü dünyanın bütün kitaplarına bedeldir. On. Dağlar, vadiler bulunmalı. Güzel bir toprak, şırıl şırıl akan berrak dereler, iyi durumda araba yolları, demir yolu da uzak olmamalı. İklim güneşli ama yeterince de serin olmalı ki yorgan çekilsin. Yalnız cam değil, her türlü ağaç bulunmalı. Bilinin atları ve davarı için otlaklar, kendisi avını bilsin diye ala geyikler ve tavşanlar bulunmalı. Çok çok da sekoy olmalı ve de sis olmamalı. Sakson böyle tanımlıyordu aradıkları çiftliği. Mark Hall içten kahkahayı bastırdı. Ve de bütün ağaçlarla tüneyen bülbüller olmalı diye haykırdı. Her gonca mutlaka açmalı. Hiçbir çiçek solmamalı. Arılar iğnesiz olmamalı. Her sabah çiğ olmalı. Arada sırada gökten kudret helvası yağmalı. Gençlik çeşmeleri gürül gürül akmalı ve de madenleri altına çeviren taş ocakları bulunmalı. Tamam oldu. Tam istediğiniz gibi bir yer biliyorum. Göstereyim size. İyaret yollarını gösteren haritalara daldı. Düş kırıklığına uğradığı besbelli. Kocaman bir atlas çıkardı ama dünyanın hiçbir ülkesinde aradığını bulamadı. Zararı yok dedi. Siz bu akşam gelin çiftliğin yerini göstereyim size. Akşam olunca Sakson'u verandaya çıkardı. Teleskoptan dolunayı seyrettirdi. İşte orada, yukarıda, vadilerden birisinde bulursunuz çiftliğinizi diye takıldı. İçeri girince Bayan Hall merakla baktı onlara. Hall gülerek, "Aydaki bir vadiyi gösterdim kendisine," dedi. "Orada bir çiftlik kurup yerleşmeyi düşünüyordu." Saxon, "Biz yola çıkarken nedenli uzağa gitmek gerekirse gideceğiz diye aklımıza koyduk. Eğer aya bile uzanmak gerekirse aya gitmenin çaresini de buluruz elbet." Marco, "Ama şeker kızım," dedi, "yeryüzünde tanımladığınız biçimde bir cennet bulabileceğinizi umamazsınız ki. Size bir örnek vereyim. Siz olmayan yerde Sekoya da bulunmaz. İkisi bir arada olur." Saxon bir an düşündü, taviz verdi. "Peki, birazcık size boyun eğeriz artık. Ne yapalım? Her şeyi göze alırız. Yeter ki Sekoya bulunsun. Madenleri altına çeviren taş ocaklarının ne biçim şey olduğunu bilmiyorum ama eğer Bay Hafler'in mermer ocakları gibi bir şeyse ve yakınlarda demir yolu varsa işimize yarar. Sonra çiğ bulmak için aya gitmeye gerek yok. Nevada da çiğ yaprakların üzerinden toplarlar. Ben bunu annemden öğrenmişimdir. O da babamdan duymuş." Daha sonra akşam üzeri konuşmalar hep tarım üzerine geçerken Hall, kumarbazlar cenneti diye nitelendirdiği Birleşik Devletleri taşlamaya koyuldu. "Düşünün bir kez. Ne bulunmaz bir fırsattı. Yepyeni bir ülke. İki sınırı birer okyanus. En iyi iklime, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bulunmayan zengin topraklara, sınırsız kaynaklara sahip. Eski dünyayla bütün bağlarını koparmış ve demokratik niyetler besleyen göçmenler bu ülkeye gelip yerleşmişler. Kurmak istedikleri o demokrasiyi gerçekleştirmekten bir tek şey alıkoyabilirdi onları: açgözlülükleri. Elleri altında bulunan her şeyi bir domuz sürüsü gibi yutmaya, silip süpürmeye başladılar. Ve o sırada demokrasiler yıkıldı gitti. Yağmadan sonra kumara daldılar ve bir soytarı ulus olup çıktılar. Kumarda sürdüğü parayı yitiren için birkaç mil daha batıya doğru ilerlemekten, yeni topraklara sahip çıkmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Evet, bir kumardı bu. Ülke üzerinde, ülkenin geleceği üzerinde oynanan bir kumar. Bir çekirge bulutu gibi uçuşuyorlardı ülkenin üzerine. Her şeyi yok ediyorlardı. Kızılderililerden, mandalardan ve göçmen güvercinlerinden tutun da ormanlara ve bizzat toprağa varıncaya dek. Politikada olsun, iş hayatında olsun kumarhane töresini uyguluyorlardı. Yasaları kumarın kurallarıydı. Herkes kumar oynuyordu. Öyleyse yaşasın kumar. Kimse de karşı çıkmıyordu çünkü herkes biliyordu nasıl oynanacağını. Yitirenler, dedim ya, başka yerde yeni markalar aramaya gidiyorlardı. Bugünün kazançlısı yarın iflas ediyor ama öbür gün düşlerden geçmeyen kağıtlar tutma şansını deneyebiliyordu. Böylece yuttular, lüpettiler, har vurup harman savurdular. Atlantik'ten Pasifik'e dek sonunda tüm ülkeyi yok ettiler. Toprakları, ormanları ve madenleri tükettiler. Sonra geri döndüler. Bu kez de imtiyazlar, monopoller üzerine oynamaya başladılar. Hileli işlerini, yolsuzluklarını, rastgele iyi giden girişimlerini korumak için politikadan yararlandılar. Ve demokrasi yıkıldı. İşte o zaman en ilginç dönem başladı. Yitirenler artık hiçbir şey bulamazlardı ileri sürecek. Oysa kazananlar aralarında oyunu sürdürüyorlardı. Yitirenler kumar masasının çevresinde toplanıp oyuncuları izlemekle yetinmek zorunda kaldılar. Aç kalınca şapka elde şanslı oyunculardan iş istemeye gidiyorlardı. Yitirenler kazananlara çalışmaya başladılar ve o zamandan beri bu böyle süre geldi. Ve demokrasi Salt River boyunca küçülerekten toz oldu gitti. Siz, Billy Roberts, hiçbir zaman katılmadınız yaşamınızın kumarına. Çünkü babanız düşkünleşmişti. Ya siz, diye sordu Billy. Sizin bir iş yaptığınızı hiç görmedim. Benim çalışmaya gereksinimim yok ki. Ben adamdan sayılmam, bir asala. O ne o? Bir pire, bir tahta biti. Havadan yiyecek bulan herhangi bir yaratık. Ben halkın alın teriyle geçinirim. Oynamak zorunda değilim, çalışmak zorunda değilim. Babam kazandığı paralardan yeterince bir pay bıraktı bana. Yok, kabarmayın dostum. Sizin babanız benimkinden üstün değildi. Ama sizinkiler getirdiler, benimkiler kazandılar. İşte siz bu yüzden belliyorsunuz benim patates tarlamı. Billy kesinlikle karşı koydu. Buna katılmıyorum. Becerikli bir kişi bugün de kazanabilir partiyi. Beylik toprakları işleyerek mi, diye alay etti o. Biri yutkundu ve atılan taşa ses çıkarmadı. Yine de başarıya ulaşabilir, dedi. Elbette. Başka birinden bir iş elde etmeyi başarabilir elbet. Sizin gibi sağlam kafalı, güçlü kuvvetli genç bir adam nerede olsa bir iş bulabilir. Ama yitirenlerin elinde ne koz var onlara karşı? Düşünün bakalım. Dört beygirle araba sürmek için Karmel'deki ahırın patronuyla anlaşabilecek nitelikte kaç serseriye rastladınız yolda gelirken? Oysa bazıları gençliklerinde sizin gibi sağlam adamlardı. Üstelik onlar için şans öyle bir tersine dönmüştü ki eskiden bir ülke üzerine oynarken şimdi herhangi bir iş üzerine oynayacak dereceye düşmüşler. Bu bakımdan hiç değilse yakınmanıza bir neden yok. Yine de diye yineledi Billy. Hall sert bir tavırla kesti sözünü. Biliyorum, sizde de var bu tutku. Kanınıza işlemiş. Doğal bir şey bu çünkü kaç kuşaktan beridir herkes kumar oynar bu ülkede. Siz dünyaya geldiğinizde vardı bu tutku havada ve siz yaşamınız boyunca onu soludunuz.
Ayrım sonu.